Çınaraltı. Evet, şu anda evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, dünyanın her neresinde olursa olsun, kulağı TGRT FM'de olan radyo dostları. Hepinize merhaba. Şu anda haftada bir radyonuzdan yayınlanmakta olan Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum ve bütün ekip adına, programa emeği geçenler adına size sevgilerimi sunuyorum ve programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, eski programlardan birinde Galata'dan bahsetmiştik. Galata ve Beyoğlu'nda seyahatler yapmıştık. Galata surlarından, Galata Sarayı'ndan, Beyoğlu'ndan, Yeraltı Camii'nden bahsetmiştik. Ancak Galata Kulesi eksik kaldı. Efendim, gene Galata ile alakalı bazı bilgiler verecektik. Süremiz yetmedi. İsterseniz bu hafta bu Galata ile alakalı daha önce sizlere anlatamadığımız şeyleri anlatalım. Biraz da vaktimiz kalırsa Galata deyince ona bitişik Tophane, Tophane'den bahsedelim. Evet, Galata adını Keltlerden alan Galata. Keltler malum İngiltere'de bugün Galler denilen yerde yaşayan bir halk. Kuzey Fransa ve İngiltere'de yaşayan bir halk. Artık onlar mı oradan buraya geldiler, buradan mı oraya gittiler? Çeşitli rivayetler var. Ancak Galata şehrinin, Galata semtinin adı işte bu Keltlerden geliyor. Galata ilk zamanlarda sevgili dinleyiciler İstanbul'un karşısında küçük bir köyden ibaretti. Amalfililer, Pizalılar, Venedikliler, Cenevizliler, böyle Bizans ticaretiyle ilgili birçok İtalyan şehirleri halkı çok eskiden beri İstanbul'a yerleşmişlerdi. Hatta bunların bugünkü Yemiş iskelesi civarından Sirkeci'ye kadar olan bölgede asıl şehirden duvarla ayrılmış mahalleleri ve çarşıları vardı. Ancak bu yerler kendilerine dar geldi. Zamanla Galata'ya yerleştiler. Böylece burası yavaş yavaş bir Latin şehri halini almaya başladı. Orta Çağ'da Bizans ticaretinin hemen tamamı Latinlerin elinde bulunuyordu. Bizans'ta bitip tükenmek bilmeyen kargaşalıklardan faydalanarak imtiyazlarını gittikçe arttırmışlardı. Ve kendi kendilerini idare eden küçük hükümetçikler, site devletleri halini almışlardı bunlar. Ta Kırım'da efendim bunların kolonileri, Kefe'de kolonileri vardı. Alaşehir, Amasra hep bu Cenevizlerin kolonileriydi. Efendim Galata'da onların bir kolonisiydi. Burada ilk defa bir kule yapan Bizans İmparatoru Zenon sevgili dinleyiciler. Zenon 5. asırda yaşamış. Neden yaptırmış bu kuleyi? Galata'yı tecavüzlerden muhafazayı düşünmüş bunu yaptırarak. Bu kule daha önce kıyıdaydı. Galata'ya ilk yerleşenler Venediklilerdi sevgili dinleyiciler. Sonra Cenevizliler geldi. Efendim Bizanslarla Venedikliler arasında bir savaş çıkmıştı. O savaşta Cenevizliler efendim tarafsız kaldıkları için ve hatta bazı durumlarda onlara yardım ettiği için Bizanslara, çünkü Cenevizlilerle Venedikliler birbirlerini günaha kadar sevmez, Bilahare Bizanslar galip geldiler ve Cenevizlilere Galata tarafında arazi verdiler ve imtiyaz verdiler. Hatta 1303 yılında İmparator II. Andronikos Paleologos şehirlerin genişletilmesine ve tahkim edilmesine dair bunlara ferman verdi. Bunun üzerine her fırsatta Galata'nın etrafını surlarla, hendeklerle çevirdiler. Bundan yaklaşık 150 yıl evveline gelene kadar mevcuttu bu surlar. Bunların bir kısmı İstanbul'un Türkler tarafından fethi üzerine hakimiyet alameti olarak Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yıktırıldı. Bugün Kalafat yerine doğru olan kısımlarından birkaç parça duvar, bir iki kale kalıntısı ve Sen Benua manastırları içine rastlayan bir iki kule harabesinden başka bu Galata surlarından hiçbir şey kalmamış bulunuyor. Cenevizler surları yaptırmadan evvel Bizansların bu taraflarda kaleleri vardı. Bu kaleler eski Galata gümrüğünün olduğu yere rastlardı. Ve Halic'i kapayan zincirin bir ucu, daha önce de söylemiştik eski programımızda, buraya bağlıydı. Hatta Cenevizlilere kasabalarını bir sur ile çevirme imtiyazı verildiği zaman bu kale onların duvarlarının dışında bırakılmıştı ve Bizanslara ait olarak kalmıştı. Efendim gelelim Galata'nın sembolü Galata Kulesi'ne. Galata Kulesi'ni Cenevizler yaptırdı surlarla beraber. 1446 yılında biraz yükselttiler. İsa Kulesi derlerdi o zaman buna. Tepesinde de bir haç vardı. Son Osmanlılar devrinde bir yangın çıktı 1794 yılında. Bu yangında bir hayli zarar gördü ve külahı efendim yandı. Tamamen yandı. Sultan 3. Selim tamir ettirdi. 1824 yılında yine bir yangına uğradı. Sultan 2. Mahmut devrinde bir yangına uğradı. Yine tamir edildi. Ve koni şeklindeki külahı çürüyüp çöktüğü için 1877 yılında 1967 yılındaki son tamirden evvelki şekilde tamir edildi bu kule. 130 metredir deniz yüzünden yüksekliği kulenin. Bulunduğu yerin toprak yüzünden ise 50 metre kadar yüksekliği vardır. İnşa edildiğinden beri arada bir değişen yeri yalnız üst kısmıdır ve asıl şekil gövde hemen hiç bir değişikliğe uğramamıştır. Duvarları gayet kalındır. İçinde 146 basamaklı taş bir merdiven vardır. Cenevizliler yani Cenova şehir ahalisi bu surları 1341 yılında tamamladılar. Galata, Cenova Cumhuriyeti tarafından tayin olunan Podesta adlı bir memur tarafından yarı müstakil bir şekilde idare olunurdu. Galata surları bir katlıydı. Kalenin içinde ayrıca 3 kat bölme hisar duvarı vardı. Dış surların kapıları 12 taneydi. Bunlardan batıda olanı Kasımpaşa tarafında olanına meyit kapısı denirdi. Güneyde deniz kıyısında olana azap kapısı denirdi. Kürekçi kapısı vardı, yağ kapanı kapısı vardı, balık pazarı kapısı vardı, Karaköy kapısı vardı. Doğuda deniz kıyısında Aya Nikola kapısı veya kurşunlu mahzen kapısı vardı. Bugün yeraltı caminin olduğu yer. Denize karşı kireç kapısı vardı. Yine denize açılan demir kapı vardı. Kara tarafında tophane kapısı vardı. Kule tarafında büyük kule kapısı vardı. Yine o tarafta küçük kule kapısı vardı. Kalenin içinde de bölmeler vardı. Bu bölmelerin de kapıları vardı. Onlar da 6 taneydi. Karaköy kapısı, Mihal kapısı, Meydancık kapısı, Kilise kapısı, İç Azap kapısı ve Savak kapısı. Surların uzunluğu ne kadar? Boydan boya 13.550 metre. Yüksekliği yer yer 10-12 metreyi buluyordu bu surlar. Bunların tamamı 1864 yılında yıktırılarak burası açıldı. Çünkü artık iskan sıkışmıştı, nüfus artmıştı. Ondan dolayı bu surlar ortadan kaldırıldı. Biraz evvel söylediğimiz gibi tek tük bu surlardan bazı kalıntılar hala günümüze devam etmiştir. Efendim, Sultan 4. Murat zamanında bir tahrir yapılmış. Bu tahrire göre, yani nüfus sayımına göre Galata'da 70 Rum mahallesi vardı. 3 Frenk mahallesi vardı. 2 Ermeni mahallesi vardı. 18 de Müslüman mahallesi vardı. Kalenin içinde yalnız Müslümanlar otururlardı. 8 tane çarşısı vardı. Yağ pazarı vardı. Attarlar çarşısı vardı. Attar ne demek? Yani bugün aktar diyorlar. Güzel koku satan demek. 12 kubbeli kurşun örtülü bedesteni vardı. Bedesten hem kapalı çarşıdır, hem de bugünkü manada bir borsa ve banka vazifesi yapardı. Ve bütün buralarda 3080 dükkanı vardı Galata'nın. Bedesteni Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı. Galata'da balık pazarının köşesinde, 8 kubbeliydi. Köşesinde efendim sonradan 4 kubbeli bir kısım daha ilave edilince 12 kubbeli oldu. Burada doğunun ve batının efendim çeşitli yabancı malları satılırdı. Deniz kıyısında Rumların devam ettiği, Ermenilerin devam ettiği kat kat meyhaneler vardı. Hepsinde çalgıcılar ve şarkıcılar çalıp okudukları halde günün her saatinde Rumlar işlet ederlerdi. Efendim yiyeceğin ve içeceğin en alası Galata'da bulunurdu. Deniz kıyısından büyük kule kapısına kadar bir saatlik bir yokuş vardır. Kat kat Ceneviz binalarıyla süslüydü burası. Sokakları muntazamdı ve satrançvari olmak üzere 1160 taneydi. En geniş ve kalabalık olanları kale dışında deniz kıyısındaki cadde ile içerideki Voyvoda yolu, Arap Camii yolu, efendim Harbiye yolu ve kule kapısı yoluydu. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından ve damadı Rüstem Paşa buraya bir kervansaray yaptırmıştı. Bunu Mimar Sinan yaptı. Galata'da bağ bahçe yoktu. Kürekçiler kapısı dışında kalafatçılar odalarında 2000 kalafatçı askeri otururdu. Bunların ayrı ağaları ve çorbacı denilen bölük kumandanları vardı. Karaköy kapısının dışında İstanbul ağasının ocağı mevcuttu. Burada miri için, yani devlet ihtiyaçları için odun taşıyan acemi ocağı erler hizmet ederlerdi. Oda başıları uzunca fes üzerine kendilerine mahsus şekilde sarık sarardı. Sırtlarına nefti dolama ve ayaklarına siyah tomak giyerlerdi. Kul kayıklarına binerler, ta Karadeniz boğazına kadar olan yerlerde odun gemilerini toplayıp hepsinden kul akçası adıyla vergi alırlardı. Acemilerin kayıklarında beyaz gömlekler giyerek ayakta kürek çekmeleri görülecek bir manzaraydı. Efendim Galata'da 3 tane umumi, 300 kadar da hususi hamam vardı. Umumi hamamlardan Mehmet Paşa hamamı Azap kapısındaydı. İç kısmına taş merdivenle çıkılırdı. Binası, havası, suyu pek güzeldi. Karaköy hamamı da güzel ve eski bir hamamdı. Üçüncüsü, efendim tabirimi mazur görün ama öyle dendiği için size mecburen naklediyorum, Bokluca hamamıydı. Ayak takımının rağbet ettiği çok kasvetli bir hamamdı. Galata'da kimler yaşardı? Galata halkı, gemiciler, tüccarlar, sanatkarlar, marangozlar, kalafatçılar gibi kimselerden müteşekkildi. Halkının çoğu Cezayir kesimi elbise giyerdi. Cezayir kesimi elbise, efendim, Sultan Selim zamanlarında daha çok moda olmuş bir kıyafet, 18. asır sonlarında Cezayirli Leventlerin giydiği pratik bir deniz askeri kıyafeti. Efendim, diz altına kadar çakşır, bol, üstte gömlek, yakası neredeyse bele kadar açık, üzerinde kısa ve dar bir cepken, efendim başta dolama bir sarık, efendim biraz böyle baba yani bir sarık, belde Trablus kuşağı fakat ucu yere kadar sürüklenecek. Efendim baldırlar çıplak, ayakta arkasına basılan Galata yemenisi. Bakın Galata yemenisi adı. O da çünkü Galata'da yapıldığı için Galata yemenisi. Dedi mi? Bugünkü mokasen gibi ucu koncu son derece kısa, neredeyse parmaklar görünecek kadar kısa. Burnu hafifçe kıvrık. Arkası böyle tutup da ayağı içine sokmaya yarayan bir dili var. Fakat adeten pek giyilmez, arkasına basılır terlik gibi, böyle bir terlik. İşte bu kıyafete Cezayir kesimi denirdi. O zamanın gençlerinin efendim ve biraz ayak takımının, kabadayı takımının rağbet ettiği bir kıyafetti. Hippi kıyafeti gibi bir şey. İşte bu kıyafet efendim dikenler de, bu ayakkabı yapanlar da, bunları giyenler de umumiyette Galata'daydılar. Çünkü denizcilerin çoğu buradaydı. İstanbul gençlerinden de bu kıyafete özenip de kendilerine diktirenler olmuştu. Daha önce bir programda anlatmıştık. Bu moda almış yürümüş. Efendim Serezli İsmail Bey isminde de İstanbul'a gelmiş Serezli bir zatın oğulları da buna meraklanmış. Hemen terziye sipariş vermişler. Galata'ya ayakkabı siparişi vermişler. Babaları da bunu duymuş. Nasıl duyuyor babası? Efendim yanlarına devamlı bir lala katıyor. Bu gençler nereye giderse lala yanlarında. Lala bunlara karışmıyor. Ama ne yaptılarsa gelip babalarına haber veriyor. Babaları da ona göre tedbir alıyor. Lala geliyor, diyor ki İsmail Bey'e, efendim diyor, oğullarınız böyle böyle Cezayir kesimi elbise siparişi verdi. Adam diyor ki tamam, terzinin adını ver, ayakkabının adını alıyor. Gidiyor onlara, diyor ki ben size haber vermedikçe bu elbiseyi ve ayakkabıyı teslim etmeyin. Şu kadar size para, diyor. Hemen konağında ne kadar arabacı, bahçıvan, uşak, hizmetkar varsa hepsine efendim ucuz yollu, pratik Cezayir kesimi elbiseler giydiriyor. Oğullar akşam eve geldiklerinde bakıyorlar ki babalarının ne kadar uşak, hizmetçi, arabacı, ayakkabıcı varsa hepsi Cezayir kesimi giymiş. Onun üzerine bu beyzadeler ya bunlar, hizmetçilerle aynı modayı paylaşarak aynı elbiseyi giymekten utanç duyuyorlar. Hemen terziyle ayakkabıcıya gidip efendim siparişlerini iptal ediyorlar. Efendim bu hem enteresan bir hadise, hem de çocuk terbiyesinin nasıl olması gerektiği bakımından ibretli bir hadise. Eski babalar öyle çocuklarıyla yüz göz olmazlar. Onları böyle uzaktan kontrol ve terbiye ederlerdi. Evet, Cezayir kesimi deyince aklıma bu geldi. Galata'da Arap asıllı da çoktu. Bunlar da gemicilik yapardı ve kaptanları meşhurdu bu Arapların. Arap camii de var zaten orada malum. Meyhaneciler hep Rum'du, satıcılar Ermeniydi, arabacılar Yahudiydi. Ulüfeci denilen genç çocuklar da hep Yahudiydi. Aracılarla ulüfecilerin işi rezaletti.
Thank you.
Evet sevgili dinleyiciler, Galata'daki tenezzühümüze, yani gezintimize devam ediyoruz. Geldik Galata'nın yiyeceklerine, içeceklerine. Derler ya, yediğin içtiğin senin olsun, gördüklerini anlat. Yediğin içtiğini anlatmak da bir şey. Galata'nın has ve beyaz francalı ekmeği meşhurdu sevgili dinleyiciler. Bir de şekerciler çarşısında kavanozlarda satılan renk renk miskli amberli şekerleri hünkârlara layıktı. Ve başka diyarda bulunmazdı Galata şekeri. Süslü varaklı bahar helvası, baharlı simidi, bir de Rumlar için şarapları meşhurdu. Taş merdivende kefeli, menyeli, mihalaki, kaşbak, sümbüllü, Konstantin Saranda adlı meyhanecilerde efendim meşhur şaraplar satılırdı. Rumlardan efendim günün her saatinde burada içip de nice sızıp kalmış kişilere rastlanırdı. Galata'nın saatçileri, pusulacıları, züccaciye esnafı ve attarları da hep gayrimüslimlerdendi. Özellikle de Hristiyanlardandı. Efendim Galata'nın havası çok güzeldir. Yüksek olduğu için güzeli de çoktu. Ahalisi kalenderdi ve derviş meşrep kimselerdi. Kış günlerinde oda sohbetleri meşhurdu. Galata limanı gayet güzel ve rüzgardan emin olduğu için kışları en az 1000 gemi demir bırakıp burada bahar vaktini beklerlerdi. Ayağını ve namlı reisleri seferden dönüşte Rumeli Hisarı'nda bağ cümbüşleri, bağ ziyafetleri tertip ederlerdi. Efendim Galata'nın Türk fethinden evvelki durumunu anlayabilmek için Perşembe Pazarı ve Yağ Kapanı civarında tek tük kalmış olan eski bazı binaları görmek kafi. Şehrin etrafı surlarla çevrili olduğu için ve gelişme ihtimali de bulunmadığı için sokaklar 3-4 metre genişliğinde bırakılmış, dar dar, binalar da 4-5 kat olarak yapılmış. Şehrin iç görünüşüyle İtalya'nın Cenova şehrinin hala mevcut bulunan eski dar sokakları arasında büyük bir benzerlik var. Sanki bir İtalyan şehri. Yalnız Galata'daki binaların inşa tarzında büyük çapta Bizans'ın tesiri vardır. Burada kalan birkaç bina İstanbul tarafında bulunan eski Bizans binalarına çok benziyor. Oradan çıkarıyoruz bu neticeyi. Bununla beraber gerek Galata'nın ve gerekse İstanbul'un bu devre ait binalarında cumba şeklindeki çıkıntılar M.Ö. 200 yıl evvel Pompei şehrindeki binalarda aynen mevcuttu. Ve bu mimari tarzından alınma olduğu anlaşılıyor. Demek ki Latinler Bizans'a geldiği zaman bu mimari tarzını Bizans'a getirmişler. Bilahare Bizans'tan da Galata'ya geçmiş. Yani İtalyanlardan gelme, tekrar İtalyanlar Bizans'tan almış, öyle bir netice çıkabilir. Tabii bunların yapılmasında birçok sebepler var. Evvela arsalar gayet dar. Bu surette yukarı katlarda yer kazanmak mümkün oluyor çıkma yaparak. Sonra bu sayede sokaktan geçenler rahatça görülebiliyor ve nihayet binayı gerektiğinde müdafaa etmek de kolaylaşıyor. Suriye'de de 4. asırda böyle evler vardı. Nitekim İstanbul'un yüzü sokağa bakan eski ahşap evlerinde, Türk Müslüman evlerinde de bu cumbalara bol miktarda rastlanırdı. Bugün Galata Köprüsü ile Azap Kapısı arasında bu eski binalardan bazılarına tesadüf etmek mümkün. Mesela Kürtçüler Kapısı'ndaki Yelkenciler Hanı, Havyar Hanı'nın bazı kısımları, Yemeniciler Sokağı'nın güneyindeki bazı mağazalar, Perşembe Pazarı Caddesi ile Bakır ve Samur Sokakları'nın arasına rastlayan bazı mağazalar, efendim Perşembe Pazarı Caddesi ile eski Galata Mahkemesi Sokağı'nın birleştiği köşedeki ev, yine Perşembe Pazarı Caddesi ile eski Tay Çıkmazı'nın birleştiği köşedeki han, Arap Camii'nin karşısındaki binanın alt kısmı ve Voyvoda Caddesi'nin Banka Sokağı'ndaki ev, işte bu eskiden kalma binalardan bazılarıydı. Efendim Havyar Hanı, Arşistratikos Kilisesi'nin temelleri üzerinde yapılmıştır. Bu kilisenin altında büyük bir sarnıç vardı. Sarnıç İstanbul'un vazgeçilmez hususiyetidir. Su kıt olduğu için eski binalar, büyük binalar muhakkak altına sarnıç yapar. Yağmur sularını burada biriktirir, sonra kullanırdı, bilhassa yazın. Bu işte Arşistratikos Kilisesi'nin olduğu yere evvela tiyatro ve sonra hükümet dairesi olan bir bina yapılmıştı. Banka sokağının içinde bir ev var. Saint-Pierre Hanı'nın yanında vaktiyle Osmanlı Bankası'nın bulunmuş olduğu kârgir yapı. Bunun dış cephe duvarında ve ikinci kat hizasında bir taş levha mevcut. Üzerinde de Fransızca bir yazı var. Türkçesi şöyle: André Chenier bu evde 30 Ekim 1762 tarihinde doğmuştur diyor. Kim bu André Chenier? Fransız edebiyatının ve Fransız ihtilalinin meşhur simalarından. 2 yaşında bulunduğu halde Fransa'ya gitmiş, tahsilini orada yapmış. Levanten demek ki. İstanbul'da doğmuş, Fransa'ya sonra gitmiş. Fransız ihtilali sırasında Londra Elçiliği mahiyetinde memurdu. 1790'da Fransa'ya döndü. Bu sırada ihtilal sonrası terör devri başlamıştı. Kendisi karşı bulunduğu terör idaresi aleyhine şiirler yazmaya ve halkı bu idareyi devirmeye davet etmeye başladı. Bu yüzden 1794 yılında tevkif olundu ve giyotinle idam edildi. Giyotin malum bir makine, başı böyle koyarsın, koyulur mahkumun başı, efendim yukarıdan keskin bir bıçak iner, başı gövdeden ayırır. Fransızların ölüm cezasının infaz şeklidir giyotin. İdam edildi André Chenier. Kardeşi Joseph Chenier de 1764 tarihinde İstanbul'da doğmuştu ve 1812'de Paris'te öldü. Bunların babaları Louis Chenier vaktiyle İstanbul'a gelmiş, Fransalı bir çuha tüccarının yanında çalışmış ve Kıbrıslı bir aileden Elizabeth adlı bir kızla evlenmiş. İki kardeş bu ana babadan dünyaya gelmişler. Louis Chenier daha sonra Fas konsolosluğuna tayin edilmiş, 15 yıl kadar burada hizmet etmiş. Bu André Chenier'in dünyaya geldiği evin karşısında, Banka Sokağı ile Perşembe Pazarı'nın birleştirdiği yerdeki bina, Ceneviz Podestası'nın eviydi. Yani Ceneviz idarecisinin eviydi. Bundan 100 yıl kadar evvel yıkıldı, yerine Frankini Hanı yapıldı. İlk binayı yaptıran ise Podesta Marinis idi. Bununla beraber Podestaların resmi bir makamı yoktu. Kim bu göreve tayin olunursa onun konağı bu işi görürdü. Nitekim Arap Camii'nin karşısındaki binanın alt kısmı da bir Podesta konağı idi. Bu usul Osmanlı Devleti'nde de vardı. Yani kim sadrazam olursa onun konağı sadaret makamı sayılırdı. Ancak 1654 tarihinden itibaren her sadrazam olanın faydalanacağı bir sadaret mevkii ihdas edildi. Ve bu tarihte sadrazam olan Derviş Mehmet Paşa'ya Sultan 4. Mehmet tarafından Alay Köşkü'nün karşı sırasındaki eski sadrazamlardan Halil Paşa'nın sarayı verildi. O da burasını döşeyip bundan sonra sadrazam olacakların oturacağı resmi bir yer haline getirdi. İşte bugünkü Babıhali'nin temeli budur. Kadılar da böyleydi. Mahkeme binası yoktu. Kadı efendi hangi evde oturuyorsa orası İstanbul Mahkemesi'ydi. Diyelim ki bu sene Kadı Ayasofya'da oturuyorsa İstanbul Mahkemesi Ayasofya'ydı. Seneye Kadı Efendi Edirne Kapı'ya tayin edilse veya bir başka kadı tayin edilse onun da evi Edirne Kapı'da olsa artık İstanbul Mahkemesi Edirne Kapı'da olurdu. Osmanlı Devleti'nde ilk mahkeme binası Sultan Mahmut zamanında 1837'de kuruldu. O zamana kadar kadı efendiler evlerinde, camilerde, çarşıda, sokakta, vapurda nerede rastlanırsa orada davayı dinler ve neticelendirirdi.
aşıkım ben sana.
Sevgili dinleyiciler, bir cemiyetin medeni seviyesi tahkik edilirken, tetkik edilirken, yemeklerinin de tetkik edilmesi, onun bulunduğu seviyeyi tayin etmede iyi bir kıstastır. Her nedense tarihçiler ve folklorcular bu tarz araştırmalara, tarihlere pek emniyet vermezler ve istenilen miktarda da yazı yazmazlar. Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlıların saraylarında, asker ocaklarında, sağlık evlerinde, kervansaraylarında, imaretlerinde, tekkelerinde, efendim medreselerinde, ulu kişilerin konaklarında pişirilen yemekler ve bunların tarifleri hakkında maalesef kafi bir malumat yok elimizde. Türk mutfağını bezeyen çorba, et, av eti, hamur işleri, sebze yemekleri, tatlılar, yemişler, şerbetler, şuruplar, hoşaflar vesaire vesaire nasıl hazırlanırdı? Sofra kurma usulleri nasıldı? Yemeğe başlama ve yemeği bitirme duaları nasıldı? Yemek yeme adetleri nasıldı? İşte Türk medeniyetinin bir yönünü açığa çıkaracak bu çalışmalar gerçekten hem çok zevkli hem de çok ihtiyaç duyulan araştırmalar. Biz size bu programda ta Oğuzlardan kalma geçmişi 1000 yılı aşkın bir yemek üzerinde bildiklerimizi, duyduklarımızı anlatmaya çalışacağız. Bu bahsedeceğimiz yemek Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinde de bahsediliyor. Tutmaç yemeğin bu yemeğin adı veya tutmaç çorbası. Bu yemeği İskender-i Zülkarneyn'in bulduğunu söylüyor. Şimdi bu İskender-i Zülkarneyn deyince Makedonya Kralı Büyük İskender dememeli buna. Eğer Kaşgarlı Mahmud İskender-i Zülkarneyn diyorsa büyük ihtimalle Doğu Türkleri İskender Zülkarneyn'in Oğuz Han olduğuna inanırlar. Eğer İskender Zülkarneyn'in Oğuz Han olduğunu kabul edersek, ki büyük ihtimalle değildir ama kastedilen o olduğuna göre, tutmaç 2000 seneyi aşkın bir yemek oluyor. Oğuzların yemeği oluyor. Oğuzların milli yemeğidir. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Tuğrul Bey zamanında yenildiğini biliyoruz. Rivayete göre Tuğrul Bey Horasan'dayken kendisine badem helvası ikram edilmiş. Sonra da lezzetini nasıl bulduğu sorulunca, iyi tutmaç ama sarımsağı eksik demiş. Evet, İbnül Esir'den naklediliyor bu fıkra. Her ne kadar Tuğrul Bey'i küçük düşürmek kastını taşıyan bir düzmece gibi görünüyorsa da, aslında Tuğrul Bey burada ince bir espri yapmıştır. Ve tutmacın eski bir Türk yemeği olduğunu göstermesi bakımından zikre değerdir. Tutmaç çorbası Oğuzlarda, Büyük Selçuklularda, Anadolu Selçuklularında ve Osmanlı saraylarında pişirilirdi. Divan-ı Lügat-ı Türk'te, Muhakemetül Lügateyn'de ve başka efendim kitaplarda bu yemeğin Selçuk Türkleri tarafından Orta Asya'dan getirildiği zikrediliyor. Adı da Türk, yapılışı da Türk. Tam bir Türk yemeği bu tutmaç. Tutmaç çorbası, tutmaç aşı. Atalarımızın yayıldığı ülkelerin halkı tarafından da benimsenmiş, pişirilmiş. İranlılar da, Araplar da bu sözü lügatlarına geçirmişler. Hatta tutmaç kelimesinin Farsça olduğu bile ileri sürülmüş. Mesela Mevlana Ebu İshak Hallaç Hazretleri var. Bunun bir lügatı var. Divan-ı Et'ame diye. Kitap lügatı. Bu kitap basılmış Ebu Zam Matbaasında. Çok güzel bir şekilde basılmış. 1885 yılında. Farsça bir kitap. 172 sayfalık bir kitap. 12 sayfada lügatçesi var. Et'ame veya et'ame yemekler demek. Kenzül İştah diye bilindiği de var. Yazarı efendim Timur Han'ın torunu İskender Ömer Şeyh'in İsfahan'daki sarayında yaşamış. İran literatüründe kendisinden aşçılıktan anlayan biri diye bahsediliyor. Yani bir aşçı. 1727 yılında ölmüş. İşte onun Divan-ı Et'ame veya Divan-ı Et'ame kitabının efendim çeşitli yerlerinde tutmaçtan bahsediliyor. Bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tutmaç pişiriliyor. Tespit edebildiğimiz yerler: Burdur'un Karamanlı, Ankara'nın Aili, ayrıca Van'da, Muş'un Varto kazasının Üstükran köyünde, Isparta'da, Antalya'da, Konya'da, Kütahya'da, Bursa İnegöl'de, Eskişehir Atlas'ında, Erzincan'ın Kinisi'nde, Muğla'da, Elazığ'da, Çorum'da, Yozgat'ta, Silifke'de, efendim Afyon'un Emirdağ kazasında tutmaç yapılıyor. Şüphesiz bunların dışında da tutmaç yapan yerler vardır ama bizim duyabildiğimiz, tespit ettiğimiz kadarıyla bunlar. Sevgili dinleyiciler, tutmaç kelimesini ferhengi ziya, tumaç, tutmaş, tutamaş kelimelerini incelerken bu sözün sumaklı yemek manasına geldiğini ve Farsça olduğunu, tutum ile aş kelimelerinin birleşmesinden doğduğunu söylüyor ferhengi ziya. Topkapı Sarayı kitaplığında bir kitap var. Tercüme-i Kenzül İştiha. Ahmet Cavit isminde geçen asırda yaşamış bir zat bu Türk. Bu da tetim, tutum sözlerini ele alıyor ve tutmaç için maruf eşkidanedir, amme sumak der, şam böreğine ve sair taama ekerler, hamızi ekşimtırak bir lezzet verir diyor. Divan-ı Lügat-ı Türk'te tutmaç üzerine şunları yazıyor sevgili dinleyiciler. Türklerin tanınmış bir yemeği olup Zülkarneyn'in yaptığı azıklardandır. Şöyle yapılmıştır. Zülkarneyn karanlıktan çıktıktan sonra azıkları azalmış. Yanındakiler, yolumuzu aç, biz yurdumuza gidelim, bizi tutma, aç gibi sözler söylemişler. Zülkarneyn alimlerle istişare etmiş, bu yemeği çıkarmışlar. İş bu yemek bedeni kuvvetlendirir, yüze kırmızılık verir. Kolay kolay sindirilmez, tutmaç yendikten sonra suyundan da içilir. Türkler bu yemeği gördükten sonra tutmaç demişler. Aslı tutma açdır. İki ağdan biri atılmıştır. Kendini acıktırma. Böylece yemek yaparak ye, demektir diyor Divanı Lügat-ı Türk. Yine aynı eserde bununla ilgili şu cümleler de var. Tutmaç samaldı, yani tutmaç süzülmesi. Ol tutmaç sermetti, yani o tutmacı suyundan ayırttı. Tutmaç çöpü, tutmaç yapmak için kıyılan yufka parçalarının her biri. Ol tutmaç bulgedi, o tencerede tutmacı bulandırdı, karıştırdı manasına. Alişir Nevai'nin meşhur eseri Muhakemetül Lugateyn'de de tutmaçtan bahsediliyor. Burada da et suyu ve soğanla yapılan soğan aşı diyor. Süheyl Ünver'in Fatih Devri Yemekleri adlı eserinde tutmacı şöyle anlatıyor. Fatih'in mutfağında divana gelen paşalara ikram için hazırlanır tutmaç. Çünkü divan toplantısı günlerinde sarayda yemeğe alıkonmaktadırlar diyor. Aynı kitabın bir başka yerinde tutmaç pekmez tatlısı olarak açıklanıyor ki bunun tatlı ile ilgili tarafını başka bir yerde biz duymadık. Türkçe sözlükte tutmaç küçük hamur parçalarından yapılan yoğurtlu yemek olarak tanıtılıyor. Efendim tutmaç incecik kesilen hamurdan yapılmış bir çeşit çorba diyor. Konyaeli'sin Azdiye köyü. Gavur Dağı'nda da böyle deniyor. Adana'nın. Efendim Orta Bereket'te, Ankara Kalecik'te de böyle deniyor. Tefenni Burdur'un Karamanlı köyünde tutmeç diyorlar. Sorsanız üçgen veya kare şeklinde kesilip yapılan bir çeşit hamur yemeği diyorlar. Onun dışında kalan yerler hep tutmaç diyorlar. Tabi uzun yılların iktisadi değişmeleri ve kazanılan tecrübeler tutmaç çorbası yapma bakımından çeşitli usullerin tatbikini getirmiş. Bu ayrıca kelimenin söylenişinde de değişiklikler yapmış. Efendim tutmaç, tutmaç, tutmeç gibi. Hamur tutma çorbası, kesme çorbası gibi çorbalarda bir çeşit tutmaçtan başka bir şey değil. Mesela Erzincanlılar tutmaç çorbasına et de koyarlar ve adı Erzincan çorbası olarak bilinir. Biraz da salça koyarlar. Ufak tefek farklılıklar meydana gelmiş. Efendim nasıl pişirilir tutmaç? Hamur yufka biçiminde.